Ayrım 15, sayfa 257. Pamyat Derneği'nin 1985'te kendiliğinden filizlenen bir Rus milliyetçi hareketi olarak takdim edilmesine karşın, hükümetin yüksek katmanlarında planlanmış bir komplo olduğunu söylediler. Başta KGB, iktidar bakanlıkları dedikleri Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları, Tarihi ve Kültürel Abideleri Koruma Derneği gibi, amatör spor kulüpleri gibi, yarı resmi bir takım kuruluşları gizemli ve romantik Rusçuluk ülküsü çerçevesinde bir araya toplamışlar. Pamyat'ı kurmuşlar. Hareketin başına 2. Dünya Savaşı mareşallerinden Vasili Chuyhov'u getirmişler. Stalin'e taptığı bilinen Dmitri Yukov, Felix Chuyev, Vladimir Chivilikin gibi gazeteci ve romancıların, Chivilikin'in Pamyat isimli bir romanı var, yardımıyla müthiş bir halkla ilişkiler faaliyeti başlatmışlar. Zolotov'un demesiyle her bir Pamyat üyesi için Rus ve Batı basınında bir makale çıkması sağlanmış. Mayıs 1987'de Moskova'da çok iyi duyurulmuş bir miting düzenlemişler ve Sovyetlerin tarihinde ilk kez milliyetçi muhalif bir hareket Moskova Parti Sekreteri seviyesinde bir yetkili ile, ki o Boris Yeltsin'dir, pazarlığa oturmuş. Emsali olmayan bir güç gösterisiymiş ama aradan bir yıl geçmiş geçmemiş devlet savcılığı milliyetçi hareketin liderlerine Pamyat'ın ulusal uyuşmazlığı ve dolayısıyla bölücülüğü körüklediğinin saptandığına ilişkin bir fezleke göndermiş ve basına sızdırmış. Savcılık fezlekesi Argumenti i Fakti, yani İddialar ve Gerçekler dergisinde yayımlanmış ve bütün o heyecana karşı milliyetçi hareket bir gecede dağılmış. Ne önde gelen Rus milliyetçilerinden ne de kamuoyundan en ufak bir tepki gelmiş. Pamyat bir yıl içinde düzinelerce rakip gruba bölünmüş, marjinalleşmiş ve kurumuş. Böylece nomenklatura'nın istediği olmuş. Dipnot: Nomenklatura, Komünist Parti Devlet Bürokrasisi Egemen Sınıfı. Rus milliyetçi hareketi başlamadan dağılmış. Gecenin en naif sorusuydu herhalde. Nomenklatura Rus milliyetçi hareketinin dağılmasını neden istesin ki? En naif soru ve Rusya hakkında hüküm verirken nedenli titiz olunması gerektiğini ihtar eden cevap, nomenklatura'nın amacı Rus milliyetçiliğini güçlendirmek değil, kullanıp atılabileceği disposable bir muhalefet yaratmaktı. Kağıt mendil gibi. Kağıt mendil gibi, gerek Gorbaçov gerekse Yeltsin reformları dönemlerinde sık başvurulan bir hiledir. Disposable muhalefet. Meğer Rusya'da siyasi tabloyu çözümlemeye çalışırken her şeyden önce aktörlerin her birisinin çıkarlarının hangi yönde geliştiğine bakmak lazımmış. Bu durumda öncelikle dönemin Cumhurbaşkanı Gorbaçov'un. SSCB'yi dağıtmaya hazırlanan Gorbaçov karşısında denetleyemeyeceği bir muhalefet istemiyor. Hele de demokratik ilkeler çerçevesinde birleşebilecek bir muhalefet hiç istemiyor. Ancak demokrasiye gönül vermiş lider imajının pekiştirilmesi için gerektiğinde muhalif ses veren bir örgütlenmeye ihtiyacı var. Tutuyor sözünden çıkamayacaklarını bildiği yarı resmi kuruluşları bir araya getiriyor. Tarihi ve Kültürel Abideleri Koruma Derneği, Kitapseverler Derneği, DOSA AF Amatör Spor Kulübü gibi devlet desteğiyle ayakta duran fakat ekonomik kriz nedeniyle tahsisatları hayli küçülmüş, halk nezdindeki itibarları kaybolmaya yüz tutmuş kuruluşlara çengel atıyor. Bunlara bir yandan ayakta kalmalarının siyasi yaratıcılıklarına bağlı olduğu mesajını verirken diğer yandan da Pamyat'ı adres gösteriyor. Yaşamlarını Cumhurbaşkanı'nın çağrısı doğrultusunda güvenli bir çatı altında sürdürebilmeyi uman düzen yanlısı muhafazakarlar Pamyat'ı anında destekliyorlar. Ancak Rus milliyetçiliğini amaçlarına ulaşmakta ciddi bir engel olarak gören bir kesim daha var. Muhalif liberal demokratlar. Bunlara da yükselmesinden korktukları milliyetçi hareketi yok etmenin en etkin yolunun gerek kurucu başkanlarının gerekse üyelerinin nitelikleri itibariyle fevkalade yetersiz olduğu açık olan Pamyat'ı desteklemekten geçtiğine dair haber salınıyor. KGB uzmanları muhalif liberal demokrat liderleri Pamyat'ın bu yapısıyla Rus milliyetçiliğine destek değil köstek olacağı, muhafazakar kanadın tümünü zan altında bırakacağı hususunda ikna ediyorlar. Testere politikası deniyor. Gorbaçov hem Pamyat liderlerinin tutarsızlıklarını kullanarak Rus milliyetçiliğinin inanılırlığını ortadan kaldırmayı hem de Pamyat gibi bir öcü yaratmak suretiyle halkı kötünün iyisi olduğuna inanacakları kendi iktidarına razı etmeyi amaçlıyor. Öteki aktör Gorbaçov'un üzerinde inceden ince ince düşünmediği hiçbir şey yapmaz denilen rakibi Yeltsin, o sıralara kendisini bir halk lideri olarak konumlamak peşindedir. Aradığı tabanı Pamyat hareketinde bulmak umuduyla 87 mitingine destek veriyor. Moskova Şehir Sovyeti'ne halk mitinglerine ilişkin yasakları yumuşatmalarını emrediyor. Miting sonrası Pamyat liderlerini kabul etmek suretiyle de bir ilke imza atıyor. Yeltsin, demokratik enternasyonistlerle en içli dışlı olduğu 1989-1992 döneminde bile Pamyat'a karşı çıkmıyor. antisemitist oldukları şeklindeki suçlamaları reddediyor. Buna karşılık Pamyat liderleri de Yeltsin'e saldırmıyor. Ne Sovyetler Birliği'nin dağılmasındaki ne de şok tedavisindeki rolünü gündeme getirdikleri gibi 1993'te Duma'nın dağıtılmasını isteyen Yeltsin'in yarı otokratik anayasasını alkışlayanların arasında Jirinovski ile birlikte yer alıyorlar. Gorbaçov ve Yeltsin rejimi desteklediği, daha da önemlisi filizlenen demokratik harekete karşı bir denge unsuru yarattığı sürece Pamyat'ı desteklediler. Ne zamanki denge unsuru olmaktan birleşik muhalefetin odak noktası olmaya geçti, Pamyat karşıtı bir propaganda furyası başladı. Kurulması kadar dağıtılması da hesaplı Pamyat'ın. KGB dehası yeniden ortaya çıkıyor. Bu defa da yine hem muhafazakarları hem de liberal demokratları Pamyat'ın utanç verici bir ırkçı bölücü harekete dönüştüğüne ikna ediyorlar. Karalama furyası Rus sözcüğüne ağzını alan hemen herkese karşı öylesine bir güçle yönlendiriliyor ki daha aydın ve incelikli yurtseverler ne söylerlerse söylesinler kendilerini Pamyat'tan ayrıştırmanın yolunu bulamaz oluyorlar. Bu arada SSCB'nin azınlık cumhuriyetlerinde Pamyat aleyhtarı mitingler teşvik ediliyor. Resmi ana arter medya, Baltık Cumhuriyetlerinde, Kafkaslarda ve ülkenin diğer bölgelerinde kaynamaya başlayan etnik çatışmaların Pamyat'ın tutumuna karşı misilleme olduğuna ikna ediliyor. Bu defa basın Pamyat'a karşı saldırıya geçiyor. Ne zamanki Batı medyasında Pamyat'ın Yahudi düşmanlığına ilişkin yazılar, Gorbaçov reformlarına ilişkin haberleri gölgelemeye başlıyor, Kremlin noktayı koymaya karar veriyor. Gorbaçov aradığı fırsatı Rus Ortodoks Hristiyanlığının 908-1988 bininci yıl resmi kutlamalarında buluyor. Rus Ortodoks Kilisesini Sovyet tarihinde görülmedik biçimde onurlandırırken Pamyat'ın önde gelen militanlarından Kim Andreyev'i Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden ihraç ediyor. Diğer Pamyat liderlerinin tutuklandığı söylentisini yaymak suretiyle de Rus milliyetçiliğinin dizginleneceği mesajını veriyor. Ancak Sovyet ceza yasasını işletmenin zemini yoktur. Her zaman başarıyla uyguladıkları bir taktiğe başvurdular. Parçala ve parçalarken medyanın dikkatini başka bir yöne çek. Pamyat'ın en katı liderlerden birkaçına sadakatlerinin karşılığı olarak tarım arazisi verdiler. Diğerlerini Yaroslavki Butzun'a yerleştirdiler. Rusya'daki milliyetçi hareket bitti mi yani? Zolotov omuzlarını silkliydi. Pamyat'ın boş bıraktığı radikal milliyetçi cepheyi kendi aralarında sürgit bölünen, etkileri ancak gelecek bir tarihte hissedilebilecek olan maniskül partiler, hareketler ve cepheler doldurdular. Pamyat'ın bir de Teresa D. Kornblatt tarafından anlatılması var. Fanatik Yahudi karşıtlarının bir takım ne idüğü belirsiz Rus fabrika işçilerinin, Komünist Partisi üyelerinin, öğretmenlerin, profesyonel askerlerin, sokak serserilerinin oluşturduğu kara tişörtlüler diye tanımlamıştı. Evet, kara tişörtlüler. Çarlık zamanında onlarca Yahudi yerleşimini yok eden antisemitist Black Hundreds çapulcularına nazire yapmak için siyah tişörtler giyiyorlar. Başkan Yeltsin, Moskova Parti Sekreteri iken bunlarla toplumun gidişatını saptayabilmek için tanıştı ve nefret etti. Pamyat ilginç bir hareket olarak başlamıştı, iblise dönüşü dedi ve bir daha yüzlerine bakmadı. Bakmadı çünkü Merkez Komite Politbüro üyesi Ligaçev 1987'deki miting rezaletine izin verdiği için Yeltsin'i kapalı kapılar ardından baştan aşağıya giydirdi. Moskova'daki bira fabrikasını kapatmadığı için zaten Yeltsin'le arası yoktu. Amerikalılarla ateşkes imzalamak üzere olduğumuz bir zamanda Pamyat taşkınlığına izin vermesine çok kızmıştı. Yeltsin Ligaçev'in kendisine Rus milliyetçisi yaftası takıp tuzağa düşürmesinden korktu. Ligaçev başarılı olsaydı Yeltsin antikomünistlerin tümünü kaybederdi. Orada haklı olabilirsin. Arkadaşım David Remnick burada, St. Petersburg'da, Sibirya'da Pamyat toplantılarına gitti, liderlerinin çoğuyla görüştü. Ve istisnasız hepsinin eşine Ender az rastlanır ahmaklardan olduklarını söylüyor. Dimitri Vasilyev diye birisiyle tanışmış, 8. sınıftan terk, eski bir fotoğrafçı, ara sıra filmlerde oynayan bir figüran. Adam elinde megafon saatlerce Siyonistlerin Rus halkını aşağıladıklarına dair nutuk atmış. Yok Rus gençlerinin alkolik olmalarının nedeni Yahudilerin yoğurtlarına içki katmalarıymış. Yok Puşkin meydanını tasarlayan Yahudi mimarlar Rusya sinemasına Puşkin heykelinin sırtını döndürmüşler ki bu Rusya'yı önemsememek anlamına gelirmiş. Vasilyev'in bir de rakibi var ki o daha da beter. Karısını öldürdüğü için akıl hastanesine konmuş bir deli. Glasnost'tan sonra çıkmış. Belki daha politik olduğundan, belki de kendisini gerçekten Rus hissettiğinden, dinlemekle yetinen David Rabinovich'in manifestolarını gördünüz mü diye sorduğunu duydum. Ben gördüm diye devam etti. 24 sayfalık bir metin. Şeytani Batı kültüründen, Rus halkının soykırıma uğradığından bahsediyor. Rusya'nın içine düştüğü durumdan Yahudilerin, eşcinsellerin ve farmasonların sorumlu olduğunu söylüyor. Rock and roll'u, uyuşturucuyu, AIDS'i Rusya'ya getirenler bunlarmış. Dahası da var. Chagall'ın resimlerini, Pasternak'ın Vatan Haini romanı Doktor Jivago'yu ülke tarihinde kara bir leke olarak görüyorlar. Teresa bana bakmış gülmüştü. Yollarına çıkmasan iyi edersin Gülo'ya. Öyle görünüyor. Pamyat manifestosu 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri Rus ordusunun kurtardığını, buna karşın Yahudi egemenliğindeki Batı medyasının Ruslarla alay ettiğini, onları küçümsediğini belirtiyor. Yahudi kontrollü medya cephede ölenlerin bir tek Yahudiler olduğunu anlatıyor diyormuş. Ayrıca Sion'un akil adamlarının protokollerini yeniden basmış ve dağıtmışlar. Literaturnaya Rossiya, Molodaya Gvardiya gibi sağ kanat sayılan dergilerden destek görmüşler. Sion protokollerinden ne kastettiklerini sormaya utandım. Teresa kısacası kıtlıktan televizyondaki seks filmlerine, Çernobil'deki kazaya kadar her şey Yahudilerden soruluyor diye sürdürdü. Masadaki Ruslar susarlarken Galina Alekseyevna'nın Sovyetler Birliği parçalanmadan önce böyle meselelerimiz yoktu dediği duyuldu. Yahudi düşmanlığı diye bir şey yoktu. Kerenski rejiminde Sion protokollerinin Rusya'daki tüm nüshaları yakıldı. Sovyetler elinde bu protokolleri bulunduranları anında infaz ediyorlardı. Glasnost'tan sonra yaşanan belirsizlik korkuttu insanları. Dış göç de ondan sonra başladı zaten. Yüz binlerce Rus Yahudisi pasaport almak için müracaat etti. Ukrayna 5000 bilim adamını kaybetti dedi Nadia. Bu sayıya 1997'den sonra gidenler dahil değil. Nadia Ivanova ya da Rusya'da söyledikleri gibi Nade Ivanova, Galina Alekseyevna, Ivan Petrovich çiftinin 1969 doğumlu küçük kızları, Natasha'nın kardeşi. O sıralarda öğretmenlik yaptığı okul kriz nedeniyle kapatılmış olduğu için Moskova Sıktıvkar hattında Provodnitsa kondüktör olarak çalıştığını söylediler. 5000 bilim adamını kaybetmek bir ülke için ne demektir tasavvur edebiliyor musunuz diyordu. Bir an Bill Gates, Steve Jobs gibi Amerika'nın en iyilerinden bir düzine bilgisayarcısının Ukrayna için çalışmaya ikna edildiğini düşünün. İşler nasıl değişir öyle değil mi? Cumhurbaşkanı Kuçma'nın Birleşik Devletler bilgisayar endüstrisinin en iyi 100 adamını kandırdığını, Ukrayna'ya getirdiğini düşünün. Ukrayna dünya bilgisayar endüstrisinde bir numara olmaz mı? 5000 bilim adamı Ukrayna için entelektüel saygınlığın yerini geri kalmışlığın alması demektir. Elektronik, bilgisayar, havacılık sektörlerinde rekabet etmek ile yeniden tarım toplumuna dönüşmek arasındaki fark demektir. Sadece Ukrayna için değil, Rusya ve Beyaz Rusya için de bu böyle. Amerikan Fizik Cemiyeti'nin geçen yılki istatistiklerine göre Rusya'nın yetiştirdiği 3000 bilim adamı, en iyileri Amerika'da çalışıyorlar. Rus Bilimler Akademisi matematikçilerinin %80'ini kaybetti. Fizikteki kayıp %40'ın üstünde. Fakat Nade, demokrasi ve özgürlük bir bütündür diye itiraz ettiydi Profesör Lauri Essig. Heyecanlı öğrencisini yatıştırmaya çalışan bir hoca gibi konuşuyordu. İnsanlar nerede yaşamak istediklerine kendileri karar verebilmelidirler. Doğru ama özgürce karar vermek ile azmettirilmek arasında fark vardır. 80'li yılların başlarında Sovyet bilim adamlarının sayısı 3,5 milyondu. Dünya toplamının %20'si. IMF programları akademisyenlerin fonlarının %80'ini kestikleri için bu rakam 1 milyona düştü. Bunu göz ardı edemeyiz. Ne mutlu bana ki IMF için çalışan biri değilim. Amerikan hükümetinin son 10 yılda İsrail'e Rusya Federasyonu'ndan göçen Yahudileri yerleştirmesi için tam 25 milyar dolar verdiğini biliyor musunuz? Rusya'nın bilimsel gerilemeden net kaybının 500 ile 600 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Dikkatinizi çekerim, bu yıllık rakamdır. Rusya'nın kaybı ABD'nin kazancı. ABD Rusya'ya yardım ediyor değil, Rusya ABD'ye yardım ediyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Kapitalist demokrat David Rabinovich'in yüzünde alaylı bir tebessüm belirirken, Galina Alekseyevna izleyen yıllarda ondan sıkça duyacağım bir tespitini, bundan 5-6 yıl önce Ligachev'in bana söylediği bir şey var diye sözleriyle dile getirdi ve benim için gecenin belki de en düşündürücü durum değerlendirmesini seslendirdi. Akademisyenlerin, gazetecilerin görgü tanıkları olduklarını söyleyenlerin, geçmişin kendi çeşitlemelerini kaleme alıp kitaplaştırmalarıyla birlikte tarih yazımı Komünist Partisi'nin elinden alınmış oldu. Bu durum ülkede karamsar bir atmosfer yarattı. İnsanların duygularını, ruh hallerini, çalışmalarını etkiledi. Geçmişte hangi olumsuzluk varsa sabahtan akşama başımızdan aşağıya boşaltılıyor. Ana vatana ilişkin konular bir kenara atıldı. İnsanlar daha olumlu, umut vaat eden bir şeyler duymak istiyorlar. Ama bizim kültür adamlarımız, batılı düşmanlarımızın son 70 yıldır bizim hakkımızda söyledikleri yalanlardan, Sovyet karşıtı uydurmalardan daha çoğunu ürettiler ve yaydılar. İnsanlar sağ ellerini sol ellerinden ayıramaz oldular. Meydan Anatoli Kaspirovski gibi şarlatanlara kaldı. Galina'nın bahsettiği Yegor Ligachev bir zamanların Merkez Komite Politbüro üyesi, Gorbaçov'un başlıca rakibi, muhafazakar bir komünist iken Marksizm Leninizmi bırakıp sosyal demokratlığa dönmekle suçlanan namusu mücessem bir adam. Gorbaçov'un reformlar konusunda aşırı hızlı gitmesini eleştirirmiş. Anatoli Kaspirovski'ye gelince aslında sahici Rasputin o. Kaspirovski'nin Teleseans isimli televizyon programını izlediğimde Rasputin hiç değilse sarayla yetiniyordu. Bu adam tüm Rusya'yı avucun içine almış diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Doğu Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu 300 milyon seyircisi varmış. Hastaları devasa konser salonlarını, futbol stadyumlarını hınca hınç dolduruyorlarmış. Ekrana baştan aşağı siyahlar giyinip çıktı. Kısa kestirdiği saçlarını alnına doğru taramış, kendisini Roma İmparatoru Sezar'a benzetmişti. Deli göz diyeceğim hipnotik bakışlarını kameraya dikti. Deruni bir sesle ve ağır ağır konuşarak hastalarının içlerindeki biyo bilgisayarlara nasıl ulaştığını, yüz binler hatta milyonlarca insanı tümörlerinden, fıtıklarından, kalp ağrılarından kurtardığını anlattı. Tedavi ettiği cinsel iktidarsızlık, soğukluk, körlük, kellik, ödem, yumurtalık kisti, böbrek taşı, egzama, varis, tüberküloz, astım, şeker, alerji, astigmatizm vakalarını bir bir saydı. Ayrıca 4 AIDS hastası diye ekledi. Yetmedi, telkin yoluyla çekilmiş dişlerin yerine dişler büyüttüğünü, ak saçları eski renklerine dönüştürüp gürleştirdiğini, 70 yaşındaki kadınların yeniden adet görmelerini sağladığını söyledi. O da yetmedi. Mihail Gorbaçov'un annesi eklem revmatizmasından sayemde kurtuldu. Yok artık demişim Türkçe. Öylesine ciddiydi ki şurada Lenin'in mozolesinden birkaç kilometre ötedeki bir apartman dairesine oturmuş bunları seyrettiğimize inanamıyordum. Adamın konuşmasını çeviren Galina'ya birkaç kez emin misin? Sahiden böyle mi diyor diye sorduğumu hatırlıyorum. Zihninizi boşaltın, hırslarınızdan, hedeflerinizden vazgeçin. Herkes gözlerini kapatsın. Ne olursa olsun duygularınızı bastırmayın, bırakın aksınlar. Bizim sükutumuz sözcüklerin olmadığı bir sessizliktir. Sözcüklerin önemi yok, sözcüklerle uğraşmayacaksınız, anlamaya çalışmayın. İnsanların ömürleri anlamaya çalışarak geçiyor. Her şeyi unutun, kendinizi müziğe bırakın. İçinizden yükselen coşku sizi korkutmasın. Harekete geçen bir şey varsa bırakın geçsin, siz aldırmayın. Biliyorum bazılarınız şu anda ormanları görüyor. 1, 2, 3, bazılarınız da dağları. 4, 5, 6, bazılarınız çok acıklı anılara daldı. 7, 8, 9, yarın ne yapacağını düşünenler de var. 10, adam 10 dedi ve ekrandan kaybolduydu. Ne oldu şimdi? Seans bitti dediydi Galina. İyileştik. Rah rah Rasputin, lover of the Russian Queen. Hayretler içinde baktıydım. Yoksa Bani Emin Rasputin'ini hiç duymadın mı? Yaşın kuruttuğu küçük yumruklarını dizlerine vura vura söylemeye durdu. Here lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Ra ra Rasputin, lover of the Russian queen. Big and strong ama kokusu big and strong. Yıkanmazdı çünkü. Esefle başını salladı. 60 yıl sonra pislik bir disko çalgıcısı ansablı kalkar, bu sefil herifi de bir şarkıyla onurlandırır. Kaş kaş Kaspirovski. Ukrayna'nın Vinnitsa isimli taşra şehrinde psikoloji eğitimi görmüş, 28 yıl bir hastanede psikolog olarak çalışmış Kaspirovski. Maaş o kadar azmış ki geçinebilmek için işten sonra hamallıktan halter antrenörlüğüne kadar yapmadığı iş kalmamış. Bu arada ağır bir pankreas hastalığı geçirmiş, kendi kendisinin doktoru olmuş, bedenini ve ruhunu tedavi etmiş. Aynı yıllarda Sovyet televizyonunun başında Mihail Nenashev diye televizyonun görevi huzursuz kitleleri yatıştırmak ve güven vermektir diyen bir adam var. Kaspirovski, Nenashev'in tam istediği adam. Kalkıyor, buna sadece Sovyetler Birliği değil, Bulgaristan, Polonya, İsrail, Çekoslovakya ve İskandinavya'dan da seyredilebilen teleseanslar yaptırıyor. Kendisinin bir über hekim, bedenin ve ruhun layık rahibi olduğunu söylüyor. Hekimlik dediğiniz bir çocuk oyuncağı, tıp tedavi etmiyor. Benim büyük fikirlerim var ama din propagandası yapmıyorum. İsa'nın 1000 yıl önce suyun üstünde yürümüş olmasının bu insanlara ne faydası var? Ona bunu yaptıran manevi güç büyük ihtimalle bende de var. 50 yıla kalmadan ben de bir aziz olarak anılacağım. Ne diyeceğimi bilemediğim uzunca bir sessizlik olduydu. Kimse bir şey yapamıyor mu bu adama? Bu adam ortaya çıktığında Gorbaçov Perestroika'nın ipin ucunu kaçırmış, sağlık sistemi hemen tümüyle çökmüştü. Penisinin şöyle dursun, aspirin bulmak bile imkansızdı. Doktorlar mum ışığında ameliyat yapıyorlardı. Kaşpirovski bu karmaşada kara büyü, kehanet, fal diyerek ortaya çıktı. Bir ara 6 kanalda birden program yapıyordu. Öylesine popüler oldu ki insanlar Lenin'in resimlerini indirip Kaşpirovski'nin resimlerini astılar. Arbat sokağında John Lennon, İsa Mesih, Çar II. Nikolay ve Anatoly Kaşpirovski posterleri yan yana satılıyordu. 1990'da yılın adamı seçildi. Bir ara Literar Turniye gazetada tehlikeli bir şarlatan olduğuna dair bir makale çıktı. Öyle çok protesto mektubu geldi ki kesmek zorunda kaldılar. Rusya'da Hristiyanlık yüzeyseldir Güloya. Ruslar çoğunlukla şamandırlar. Hristiyan ritüellerini özünü anlamadan tekrarlarlar. Günümüz siyasi iklimi batıl itikatlara dönüşü hızlandırıyor. Çünkü New Age akımı buraya da girdi. New Age akımı ve Beatle'lar. Beatle'lar mı? Evet, Beatle'lar dediydi Galina. Yoksa sen Beatle'ları sadece bir müzik grubu mu sanıyordun? Evet demek zorunda kaldıydım. İtiraf ederim ki öyle. Meğer değil. Kaşpirovski New York'ta da seans yapmış. Fon müziği olarak da Beatle'ları kullanmış. Kaşpirovski'nin halkla ilişkilercisi Zimmerman'ın bu müziği seçmekle ne kadar isabetli bir iş yaptığını söyleyen Teresa, seansa katılanlardan birisinin senin tanrı gibi olduğuna inanıyorum, senin düşmanların yok edilmeli dediğini biliyorum diye araya girdi. Kadın tanrıya çok şükür ki bize senin gibi bir adamı nasip etti. Sen yeryüzündeki tanrısın diyordu. Ben hala inanamıyordum. Kimse kalkıp da hadi oradan demedi mi? Yok canım diye güldü. Karpinski New York'ta kült olduğunu ilan etti, bir de espri yaptı. Ben kültüm ama benden korkmayın. Müritlerimden kalkıp bir nükleer tesisi bombalamalarını isteyecek değilim. Stalin'i de geri getirmeyeceğim. Ama bu komik bile değil. Alexei'nin sustuğunu, onun yerine Teresa'nın cevap verdiğini hatırlıyorum. Kaşpirovski de öyle söylüyor. İnsanlık kurtarılmaya hazır değil diyor. Herkesin sağlıklı olduğu, kimsenin ölmediği, habire doğurdukları bir dünya düşünün. Nereye gidecek bu insanlar? Diğer gezegenler henüz insan yaşamı için hazırlanmadı. Bunun için mi peygamberlik de geri basıyor? Aynen. Zavallı Gorki demişim. Zavallı Gorki. İnsan onun gibi insancı bir adamın onca vahşete rağmen Bolşevik devrimini neden desteklediğini anlıyor. Söylemediğim bütün bir ülke böyle delirdiğinde vicdan sahibi insanlar ne halleri varsa görsünler diye bırakıp kenara çekilemezler. Ve Alexei'nin yine o anlamlandıramadığım bakışı. Galina Alekseyevna'nın benim Rus edebiyatı rehberliğimi üstlenmeyi teklif ettiği, benim de minnetle kabullendiğim gün Kaşpirovski'yi seyrettiğimiz o gün. Rossiya Otel'deki yemekte ben dine karşı değilim diye çırpınıyor olmasının sahiplerini değerlendirecek durumda değildim. Sadece onun yaşındaki bir hanımın kararlılığını, böylesine heyecanlanabilmesini dikkat çekici bulmuştum. 1932'de Leningrad'da doğduğunu, orada vaftiz edildiğini söyledi. Paskalya'da çalınan kilise çanlarının sesleri halen kulaklarımdadır. O çanlar ruhumu kanatlandırırlardı. Ama Bogoyis Katerskvos, Rusya'da kiliseye, camiye, sinagoga dönüşün yanında Kaspirovski gibi şarlatanlara dönüşü de getirdi. Yığınlar hayatın gerçeklerinden kaçıp ruhani arayışlara girdiklerinde bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bu Rusya'da da böyle, Amerika'da da, Avrupa'da da. Yanlış insanların eline bırakıldığında din bize burada acı çekerken yarının daha iyi olacağını söyleyen bir masala dönüşür. Hadi Galina, Leonid Brejnev'in Dijuna Davitaşvili'yi büyü yapsın diye gizlice Kremlin'e aldırdığını da biliyoruz. Komünist Parti'nin gazetelerinde bile astroloji köşeleri vardı. Kaşpirovski ile peder beni aynı iklimin sonuçları olarak takdim etmen adil değil. Peru'na duyulan inancın bile faydası olacak diyen Rus kozmik araştırmalarının babası K.E. Çilkovski'nin kendisi değil miydi? Dünyanın genel bir resmini oluşturmakta ona ihtiyacımız olacak demedi mi? Sonra da beni o çok şaşırtan sözler. Esatiri olmayan bir dünyaya pek azımız dayanabiliriz. Kepler ve Newton bile bilimlerini hurafelerle bütünleştirmişlerdi. Kepler büyüye inanırdı. Newton'un vahiye ilişkin kitaplarının sayısı bilimsel olanlarından çok daha fazladır. Galina etkilenmedi. Kaşpirovski ile Manny aynı anda anmak adil değil belki ama ben de şunu biliyorum. Peder Man aslen Yahudi olmasaydı ölümü bu kadar medyatik olmazdı. Ve biz burada anısına kadeh kaldırıyor olmazdık. Aradan 5 yıl geçti, Siyonistler adamın mezarından taze çiçek eksik etmiyorlar. Amaç Yahudi düşmanlığını gündemde tutmak. Rusya'nın itibarını zedelemek, Yahudi bilim adamlarından, mühendislerden geri kalanlarını da İsrail'e kaçırmak. Katil hala yakalanmadı. Neden? Neden? Yakalarlarsa adi bir suçlu olduğu ortaya çıkabilir diye korkuyorlardı ondan. Rusları her fırsatta Yahudi düşmanı hayvanlar olarak tanıtmak daha çok işlerine geliyor. Ruslar ve Rus Yahudileri arasında diyalog kurulmasını önlemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu diyalog kurulamazsa Rusya en yetenekli vatandaşlarını kaybetmeye devam edecek. Nina Aleksandrovna gibi konuşuyorsun. Saçma, ben antisemitist değilim. Antisemitist olmak şöyle dursun, öylesine Yahudi taraftarıyım ki Rusya Federasyonu'nda göçen on binlerce Yahudinin geri dönmelerini, ülkenin geçmişiyle hep birlikte yüzleşmemizi istiyorum. İşte buna içilir. David Rabinovich Tamada'dan izin istedi, ayağa kalktı. Küçük bir evde yaşayan yaşlı bir adam vardı. Bir gece ocağın önünde tek başına oturur alevleri seyrederken kapı çalındı. Yaşlı adam seslendi, kim o? Dışarıdan aşkın sesi geldi, ben geldim. Adam kıpırdamadı. Ben artık ihtiyarladım diye seslendi aşka. Bundan böyle aşka ihtiyacım yok. Az sonra kapı tekrar çalındı. Kim o? Zenginlik dedi dışarıdaki. Zenginlik geldi. İhtiyar yine kıpırdamadı. Hayatımın sonuna geldim. Benim zenginliğe ihtiyacım yok dedi. Açmam kapıyı. Aradan bir süre geçti, kapı üçüncü defa çalındı. Kim o diye bağırdı yaşlı adam. Dostluk dedi dışarıdaki. Bunun üzerine ihtiyar yerinden kalktı. Dostluk içeri girdiğinde aşk ve zenginlik arkadan gelir diyerek kapıyı açtı. Masadakileri tek tek selamladı. Sevgili dostluklardan doğacak zenginliklerin hep birlikte keyfini sürelim. Tereza anında destekledi. Zazdrovye. Herkesin içkisine yumulduğu kısa bir sessizlik oldu. Sonra Natasha Ivanova yaşamak için ne yaptığımı sordu. Sanat tarihçisiyim diye geçiştirdim ve kendimi yeniden ilgi odağı, yoksa tatsız bir durumun kurtarıcısı mı demeliyim, bulmuş oldum. Bundan 350 yıl önce Rus Ortodoks Kilisesi yeni bir aziz ile kutsandı. Bu aziz Konstantinopol'dandı. Kendisi Osmanlı evrakında çalışan bir ünlü bir sanatçıydı, bir hattat. Mütedeyyin bir Müslüman olan bu adam haremine aldığı Rus cariyesinin tanrı aşkına yenildi. Genç kadın güzel değil miydi? Evet, hem de çok güzeldi. Genç hattat ona yaklaştığında yüzünün güzelliğiyle mest olur, genç kadının nefesinin en güzel parfümlerden daha güzel olan kokusu başını döndürürdü. Ama Gospoya'nın cismani güzelliği değildi sanatçıyı mest eden. Onu mest eden kadının Konstantinopol'deki büyük kiliseden aldığı antidoron ve sudan başka bir şey yemiyor olmasına rağmen nefesinin leziz aroması oldu. Alexi bana döndüydü. Büyük kiliseyi biliyor olmalısınız. Sanırım biliyorum. Rum Patrikhanesi olmalı Fener'de. Ama antidoron nedir onu bilmiyorum. Kutsanmış ekmekmiş. Ahmet'in içine merak düştü diye sürdürdüydü. Kilise ekmeğinin sırrını bilmek istedi. Hristiyan giysilerine büründü. Büyük kilisedeki Aşa-i Rabbani'ye katıldı. Orada insan ruhunun gizlerini bilen her şeyin efendisi bir mucize daha gösterdi. Ahmet cemaati kutsamak üzere kraliyet kapılarından geçip kürsüye yönelen patriğin ayaklarının yere basmadığını gördü. Pırıl pırıl parlayan bedeni yerden bir karış havada yürüyordu. Ahmet hayretler içinde kaldı. Sonra bir mucize daha. Büyük sanatçı takva ehli Ortodoksları kutsayan pederin parmaklarından saçılan ışık uzmelerinin Hristiyan başlara dokunurken kendisinden kaçtığını fark etti. Ve anladı ki ışık sadece teslim olanlara, kutsal vaftizle yeniden doğanlara yönelir. Hattat Sent Ahmet'in hemşerisi İstanbullu Güloya Sultan'a içelim. Rusya'ya hoş geldiniz. Kadehler kalktı. İstanbullu Güloya Sultan. Sıra bendeydi. Her şeyden önce beni bu seçkin grupla tanıştıran yol arkadaşım Profesör Teresa Kornblatt ile onun sevgili partneri Alexei Zelenski'ye ve beni sofralarına kabul eden sizlere sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz çok yaşayın, iyi yaşayın. Alkışın dinmesini bekledim. Alexei ışığın sadece teslim olanlara, yeniden doğanlara yöneldiğini söyledi. Ben Rusya'ya teslim olmaya geldim. Görkemli ülkenizin bana bir hiç olduğumu öğretmesi için geldim. Nafilelik gibi bir sorunum var ve onunla uzlaşamazsam bu dünyada doğal ömrümü tamamlayamayacağımı hissediyorum. Demek istediğim yaşaya kalma sırlarınızı öğrenmeye ve eğer kader böyle yazmışsa arzın bu en muhteşem kara kitlesinde bir kök narın dibinde kıvrılıp ölmeye geldim. Buradan bakıldığında hamasi bir konuşma gibi duruyor, değildi. En azından Rus entelijansiyasının yadırgadığı bir konuşma değildi ama tabii Türk olmak, bir Türk kadını olarak konuşmak o ayrıcalıklı bir durum. Farklı bir ilgi uyandırdığı da bir gerçek. Öte yandan Rusların Türklere ve Müslümanlara bakışı Avro-Amerikan bakışı gibi arabesk unsurlarla sakatlanmış değil. Müslüman denildiğinde onların aklına Arap Yarımadası'ndan önce Orta Asya geliyor. Şeyh Şamil'i İsmail Bey Gasparalı'yı paylaşmak insanda akrabalık değil ama hemşerilik duygusu uyandırıyor. İlişkilerin daha sahici bir temele oturduğunu hissediyorsunuz. Öte yandan Vanity, nafilelik duygusu olarak dillendirdiğim meselemin, başta Alex'i masadaki Rusları gönüllerinden vuracağını bilemezdim. Birlikteliğimizin o yemekten ibaret kalmamasının, bu insanların beni aralarına almalarının, Rusya'yı tanımaktan öte içselleştirmeme yardım etmelerinin nedeni bu konuşmanın tetiklediği duygudaşlık oldu. Buna karşın hesaplayarak yaptığım bir konuşma değildi. İnsanların gözlerine bakamadığımı, bitirip yerime oturduktan sonra da tabağımla oyalandığımı biliyorum. Sıkıntılı durumdan kurtaran Hanya Losko oldu. Ölmek için bir ağacın dibini seçmen ilginç dedi. Sen de bir doğa aşığı mısın? Öyle olduğumu söyledim. Ağaçlar ve hayvanlar kendimi bildiğim bileli başlıca dostlarım olmuşlardır. Bizde bakir orman yok gibi. İstanbul civarındaki korularla yetiniyoruz. Başım derde girdiğinde onlara giderim. Rusya'da ilk işim balta girmemiş bir orman bulmak olacak. Arhangelskaya Oblast dedi genç kadın. Arhangelskaya'nın %25'i çam ve kokner ormanlarıyla kaplıdır. Galina Alekseyevna ile Albay Ivanov'u işaret etti. İvanovlar seni Kotlas yakınlarındaki izbelerine götürmeliler. Rusya'daki en güçlü psişik enerji alanlarından birisi orası. Oradaki enerji sağılabiliyor ama tabii saygıyla yaklaşılırsa. Transa girer gibi gözlerini kapattı, birkaç saniye öylece kaldı. Rus kültürünü bakir ormanlar emzirmişlerdir diye gülümsedi. Atalarımızın zamanında ormanların böyle hafif bir eğimle yükselerek gökyüzüne ulaştıklarına inanılırdı. Sonraları ormanları Rus'u batıdan ve Bizans'tan koruyan yeşil bir duvar, canlı bir Çin Seddi olarak görmeye başladık. Ne hoş bir düşünce. İçini çekti. Orman Rus'un her şeyidir dediydi. Evinin kütüğünü verir, ışığının bal mumunu verir, ayakkabısının tabanını verir, paltosunun kürkünü verir, döşeğini doldurur. Arhangelskaya'da ormanlar sizin liken dediğiniz rengeyi yosunu ile kaplıdır. Duvardan duvara yekpare bir halı gibi. Rengeyi yosunu mükemmel kaplama malzemesidir. İzbelerimizin çatısını örtmekte de kullanırız, halı yerine de. Yani eskiden öyle yapardık. Yerden 3-3,5 santim yüksekliğinde gri beyaz renklidir. Uzaktan bakarsanız üzerine kar yağmış sanırsınız. Öyle gürdür ki süngere basıyormuşsunuz gibi ayaklarınızın altında yaylanır. Toprak onun altındadır. Gözlerinizi kapatır ayaklarınızı duyarsınız. Nemli toprak ananın kalp atışlarını hissedersiniz. Ve anlarsınız ki orası sizin ruhani merkezinizdir. Ve gerisi. Bir büyücüyle sohbet ettiğinin farkındasın değil mi? Teresa Kornbula sahne alan yeni müzisyenlerle konuşmuş, yerine dönerken laf attıydı. Şakasına şakayla karşılık vermiştim. Tabii farkındayım. Bu kadar güzel bir kadın başka ne olabilir ki? Ama Hanya gerçek bir büyücüdür. Bir Wiccan. Mutfak büyüsünü nasıl yaptığını sor da anlatsın sana. Pek de latif olmayan bir latife olduğunu düşünmüştüm. Nitekim Alexi'nin yanındaki yerine oturdu. Başını sevgilisinin omzuna dayadı, gözlerini yumdu. Bob'dan şarkımızı çalmalarını istedim. Akustik gitarın başını çektiği folk müziği, aşk şarkıları, kumbayalar, Yahudi Havana gilası, Joan Beyaz balatları gibi bir karışımdı. Arada Bob Dylan'ı da duyar gibi olduydum. Boşalan yağmurun altında bütün kapılar kapalı ve etrafta kimsecikler yokken, kaybolmuş dolanan bir yabancıysan bu şehirde, lütfen sen beni bulmaya çalış, ben de seni arayayım. Biliyorsun sana ihtiyacım olduğunu, senin bana olduğu gibi. Vazgeçme lütfen, çünkü buluşmak üzereyiz. Dayan, göreceksin neredeyse başardığımızı. Kimse dinlemeye yanaşmadığında söylemek istediklerini, umudun kırılıp moralin bozulduğunda ve hız kesemezken tıpkı bir sabah ekspresi gibi, lütfen, lütfen sen beni bulmaya çalış, ben de seni arayayım. Gorki Parkı isimli bir grubun Try to Find Me isimli şarkılarıymış, Alexi ve Teresa'nın şarkısı. Onlar dans etmek üzere yerlerinden kalkarlarken ben sözlerini çıkarmaya çalışıyordum ki başım zonklamaya, avuçlarımın içi terlemeye başladı. Bu semptomları biliyordum, panik atak. Kıblemi yitirdiğimi, kendimi bambaşka koordinatlara, bambaşka bir iklime konuşlamak kararımın geri dönülmez bir biçimde yürürlüğe girdiğini söyleyen panik atak.